Ayrım 5.
7. 16. yüzyıl. İbn Battuta'nın tanımıyla Türk kadınının özgürlüğü. Türklerde kadının saygın ve üstün bir yeri olduğu hususunu kanıtlayan yapıtlar arasında İbn Battuta'nın Seyahatnamesi özel bir değer taşır. Çünkü 14. yüzyılın bu tanınmış gezgini sadece Türk toplumlarının kadın konusundaki değer ölçülerini değil, fakat İslami nitelikte olmayan bir geleneğin İslami geleneklere çok daha üstün olabileceği tezinde ortaya vurmuştur. Örneğin Kuma Nehri kenarındaki Türk kentlerine yaptığı ziyaretleri sırasında naklettikleri bunun kanıtıdır. Sultan Özbek Han'ın valilerinden biriyle birlikte Azak'tan hareketle Türk ülkelerine yaptığı gezilerini anlatırken şöyle der: Tuluk Tumar emiri ile birlikte gittiğim bu kent, Büyük Kuma Nehri kıyılarındaki Türk kentlerinin en güzellerinden biri. Bu ülkede tanık olduğum en ilginç şey, Türklerin kadın sınıfına karşı gösterdikleri saygıdır. Diyebilirim ki Türkler, kadınlarını erkeklerinden çok daha şerefli bir kertede tutmaktadırlar. Kiram kentini terk ederken emirin eşini arabada giderken gördüm. Arabası baştan aşağı süslü ve zengin mavi kumaşlarla örtülü idi. Tenteleri açıktı. Prensesin yanında zarif giysilere bürünmüş dört nedime daha vardı ki onların arabaları da zengin eşyalarla doluydu. Emirin bulunduğu yere yaklaşınca prenses arabadan indi. 30 kadar genç nedime elbisesinin eteklerini tutarak peşinden yürümeye başladılar. Prensesin eteklerinde ilmekler vardı ve her bir nedime bu ilmeklerden tutup yerden hafifçe yukarı kaldırmak suretiyle yürüyüşe devam ederlerken prenses muhteşem bir tavırla emire yaklaştı. Emir ayağa kalkarak onu selamladı ve yanına oturttu. Bu sırada nedimeler ayakta prensesin etrafını sarmış olarak beklemekteydiler. Kımız getirildi, prenses bir su kabı alarak içine bir miktar kımız doldurduktan sonra emire ikram etti. Bunun üzerine emir aynı nezaketle bir kaba kımız doldurdu ve prensese ikram etti. Her ikisi önlerine getirilen yemeklerden yediler. Daha sonra prenses emirin kendisine takdim ettiği hediyeleri alarak odasına çekildi. Sadece sultanların ya da emirlerin değil, fakat halktan kişilerin dahi kadına karşı saygılı davranışlarını izleyen yazar şöyle ekler: Tüccarlardan ve avamdan kişilerin eşlerini de gördüm ve onların da aynı saygıya mazhar olduklarını izledim. Örneğin bu kadınlardan biri at arabasında hizmetçileriyle birlikte gitmekteydi. Başında ince ve tavus kuşu tüyü ile süslenmiş mahruti biçimde bir şapka vardı. Arabasının pencereleri açık olup tentelerin arasında kadının yüzünü görmek mümkündü. Zira Türk kadınları peçe taşımazlar ve kapanmazlar. Sokakta yüzleri açık ve yalnız dolaşırlar. Ara sıra kendilerine kocalarının refakat ettiği görülür. 1331 yılında Sultan Muhammed Özbek Han'ı ziyaret eden İbn Battuta gördüklerini şöyle anlatır: Özbek Han büyük bir imparatorluğun başındadır. Yeryüzünün en kudretli 7 hükümdarından biridir. Tahtına kurulmuş olarak otururken sağ yanında Yaktugil Hatun ve onun yanında da Kebek Hatun, sol tarafında ise Bayalun Hatun ve yanında Urduca Hatun yer almışlardı. Tahtın hemen aşağı basamağında hükümdarın çocukları oturmaktaydılar. Büyük oğlu sağda, küçük oğlu solda ve kızları da tam ortada sultanın karşısında yer almışlardı. Odaya giren her hatunu sultan ayağa kalkmak suretiyle karşılıyor, elinden tutarak tahta çıkarıyordu ve bu merasim halkın gözleri önünde oluşuyordu. İbn Battuta'nın anlattıklarına göre sultanın eşleri öylesine serbest ve uygar kadınlardı ki, Kur'an yasaklarına rağmen erkeklerin yanına çıkmaktan, yabancı erkeklerle konuşmaktan ve hatta onlarla geziye katılmaktan, hediye alışverişinden geri kalmamaktadırlar. Nitekim Özbek'in eşleri İbn Battuta'ya hediyeler vermişlerdi ve asıl ilginci bunlardan Bayalun Hatun, ki Bizans İmparatorluğu'nun kızıydı, İstanbul'a, o zamanlar Konstantinopol, babasını ziyarete giderken bu seyahate İbn Battuta ile birlikte çıkmıştır. Şimdi geliniz İbn Battuta'nın yukarıdaki satırlarını yeniden okuyalım ve Özbek Han'ın eşini ayağa kaldırarak tahta oturtması olayını ele alalım ve bu örneği o tarihten 500 yıl sonralarının Osmanlı dönemiyle, hani yüzlerce kadını cariye ve eş olarak hareme kapatan, onları gün ışığından yoksun köleler gibi yaşatan şehvet ihtiyacını gidermek dışında onlarla bir arada bulunmaktan kaçınan ve kadın denilen varlığı aklen ve dinen eksik sayacak kadar yobazlaşan Osmanlı padişahlarıyla karşılaştıralım. Hatta bırakınız o şeriat delisi Osmanlı dönemini, Cumhuriyet Türkiye'sinin Atatürk'ten sonra gerileşen ortamıyla kıyaslayalım. Evet, düşüncelerimizi şöyle bir gerilere götürüp, yüzyıllar öncesi Türk erkeğinin kadınının önünde ayağa kalkan efendiliğini ve asaletini ya da kadını devlet yönetmeye layık görecek kadar efendiliğini hatırlayalım. Ve bir de bunu 1970'lerin ya da 1980'lerin Türkiye'sinde siyasi partilerin kadın kollarını kapatma soysuzluklarıyla ya da kadını kentlerde bile peşinden sürükleyen kravatlı insanlarımızın bayağı zihniyetiyle ya da küçük oğlunun eline sopayı sıkıştırıp vur anana diye keyfe gelen köylümüzün suratındaki ilkellikle ya da karılara dayak gerekir parolasını şeriata dayanarak savunan ve dayaktan gayri bir yoldan kendisini karısına saydırtamayacağına inanan üniversiteli aydınlarımızın zavallılığı ile karşılaştıralım. Bu kıyaslamadan hiç kuşkusuz alacağımız pek çok dersler vardır. Fakat bu kıyaslamayı biraz daha etkili kılabilmek için İbn Battuta'yı okumaya devam etmemiz yararlı olacaktır. Bağdat'ı ziyareti sırasında İbn Battuta, Türk yöneticileri arasında kadın unsurlulara rastlamakla şaşkınlığını açıklamaktan kendini alamaz. O tarihlerde Bağdat'ta İlhanlıların son halkası sayılan Ebu Said Bahadır Han hüküm sürmektedir. Fakat devletin yönetimiyle ilgili bütün kararları karısıyla birlikte almaktadır. Dinleyelim şimdi İbn Battuta'yı. Türk hükümdarlarının eşleri olan hatunların toplum yönetiminde çok önemli bir yer işgal ettikleri anlaşılmaktadır. Zira hükümdar ne zaman bir emir yayınlasa bu emirnamede mutlaka iş bu emirname sultan ile hatun sultanın kararıyladır şeklinde bir kayıt görülmektedir. Her hatun sultanın kendi egemenliği altında kentleri ve seyahate çıktıklarında kendilerine ait taşıtları, çadırları ve kampları vardır. Yazar sadece yakın doğudaki bölgelerde değil, fakat Orta Asya'daki Türk devletlerinde de aynı geleneklerin var olduğunu görerek hayranlığını belirtir. Örneğin Hindistan'dan deniz yoluyla ulaştığı bir Türk ülkesindeki izlenimleri vesilesiyle Urduca adındaki kadın valiyi anlatır ki son derece ilginçtir. Şeriattan uzak kalmış, Türklerde kadının ne kerte özgür, akıllı ve kişiliğinin haysiyetine ne derece sahip olduğunun kanıtını İbn Battuta'nın kaleminden okumak zevktir. Daha sonra Tevelisi ülkesine ulaştık. Bu ülke kendi hükümdarının adıyla anılmakta ve oldukça geniş bir sahayı kapsamakta. Hükümdar Çinlilerin hükümdarına rakip durumda. Ülkenin erkekleri çok yakışıklı. Ciltleri kırmızımtırak, hepsi de cesur ve cengaver. Kadınlarına gelince onlar da öyle. At sırtından ok atışında fevkalade ustalar ve tıpkı erkekler gibi savaşmaktalar. Gemimizin demir attığı Kalukari Limanı ülkenin en büyük güzel beldelerinden biri. Burası büyük hükümdarın oğlunun eski ikametgahıymış. Limana demir attığımızda bir müfreze asker kaptanı ziyarete geldi. Sonra kaptan beraberindeki hediyelerle karaya çıktı. Çok geçmeden şunu öğrendim ki hükümdar bu bölgenin başına getirdiği oğlunu başka bir yere tayin ederek buraya Urduca adındaki kızını genel vali getirmiş. Prenses gelenek icabı kaptan ve maiyetini davet ettiğinde kaptan benim de bu davete katılmamı istedi. Fakat kabul etmedim çünkü devlet sahibi kişi Müslüman değildi, üstelik de kadındı. Bu itibarla böyle bir kimsenin davetini kabullenmem dinsel inançlarım bakımından haram olurdu. İbn Battuta'nın bu satırlarının burasında şöylece bir duralım ve bir an için düşünelim. Bir kadın vali limana demirleyen bir geminin kaptan ve tayfasını yemeğe çağırmakta ve öte yandan ünü ülkeleri aşmış bir tarih bilgini, yani bizim İbn Battuta'mız, kadınların davetine gidilmez, Müslüman olmayan kişinin yemeği yenilmez şeklindeki ilkel bir mantıkla daveti reddetmektedir. Müslümanlığı olmayan Urduca'nın uygarca davranışını, Müslüman Arap bilgininin bağnaz tutumuyla şöyle bir kıyaslayıp hikayemize devam edelim. Kaptan ve tayfası kadın valinin huzuruna çıktıklarında Urduca sorar. Hepiniz geldiniz değil mi? Bu soru karşılığında İbn Battuta'nın gelmeyişi nedenini öğrenince kaptana hitaben derhal onu buraya getirtmek üzere adamlarına emir ver der ve kendi askerlerini de bu işe tahsis eder. Kaptan askerleriyle birlikte gemiye dönerek İbn Battuta'ya, prensesin emrini yerine getirmek üzere seni almaya geldim der. Olayın bundan sonraki kısmını yine İbn Battuta'dan dinleyelim. Prensesin huzuruna çıktığımda kendisini azametli bir tavırla makamında oturur buldum. Selam verdim, selamıma karşı bana Türkçe olarak mukabil selamda bulundu. Ve hangi ülkeden olduğumu sordu. Ona Hindistan yoluyla geliyorum dedim. Bana Hindistan hakkında sorular sordu ve oralarda olan bitenlerden kendisini haberdar etmemi istedi. Verdiğim bilgiler üzerine, bu ülkeye mutlaka sefer açmalı ve oraları kazanmalıyım. Çünkü oraların zenginliği, bereketliliği bana cazip görünmekte dedi. Kendisine evet bunu yapmanız çok yerinde olacaktır diye yanıt verdim. Konuşmalarımızın bir yerinde Urduca, deniz seyahatine rahatlıkla devam edebilmem için bana elbiseler hazırlanmasını emretti. Ve ayrıca 2 filin taşıyabileceği miktarda pirinç, 2 öküz, 10 koyun ve şurup hediye etti. Kaptanımızdan öğrendim ki prensesin emrindeki orduda kadın askerler, kadın cariyeler ve hizmetçiler vardır ve bu kadınlar tıpkı erkekler gibi savaşmaktadır. Yine kaptanımız bildirdi ki prenses düşmanlarına karşı giriştiği savaşlardan birisinde askerlerinin ricat etmesi üzerine düşman saflarını tek başına yarıp karşı tarafın hükümdarının karargahına kadar sokulmuş ve bir kılıç darbesiyle onu yok etmiş. Krallarının bu şekilde öldürüldüğünü gören düşman ordusu da bir an için dağılıp kaçmış. Bu başarıdan sonra prenses babasının huzuruna çıkmış, olanları anlatmış ve babası da ona erkek kardeşinin yönetmekte olduğu bu bölgeyi hediye etmiş. Yine kaptanımızın söylediğine göre prensesle evlenmek isteyen nice yiğit kişiler bulunmakla beraber prenses hiçbirine aldırış etmemekte ve şöyle demektedir. Ben ancak benimle boy ölçüşebilecek biriyle evlenebilirim. Ne var ki hiç kimse prensesle dövüşmeyi göze alamamaktadır. Zira yenilgiye uğradığı takdirde gözden düşeceğini düşünmektedir. Şimdi bu noktada tekrar duralım ve anlatılanları değerlendirelim. Büyük bir ülkenin yöneticisi olan bir kadın, yabancı erkek misafirlerle aynı sofrada yemek yemekte. Onlarla dünya sorunlarını incelemekte, evlilik konularından söz etmekte, gönlüne uygun bir erkek bulmadığı için evlenmeyi düşünmediğini ve fakat ölçülerine yatkın birine rastladığı an evlenebileceğini bildirmektedir. Söylemeye gerek yoktur ki evleneceği erkeğini babasının ya da yakınlarının tavsiye ve telkiniyle değil, fakat kendi özgür iradesine göre seçebilen uygar bir kadın örneği, şeriat zihniyetine saplı İbn Battuta gibi bir kimse için pek anlaşılır bir şey değildir. Hele Kur'an'ın erkeği kadına üstün bilen ya da Muhammed'in kadını aklen ve dinen dün gören ve evlilik kadınlar için köleliktir ya da kadından yönetici olmaz şeklindeki ve ileride belirteceğim benzeri sözlerine inanmış bir Müslüman kişi için Urduca'nın yukarıdaki tutumu hiç de havsalaya sığar bir şey değildir. Bu tür özgür kadın tipine biraz daha sonraki yüzyıllarda da örneğin 15. yüzyılda bazı Türk devletlerinde rastlamaktayız. Arap Şahı'nın Timurlenk hakkında yazmış olduğu kitapta Türklerin hala eski geleneklerine bağlı olarak kadına değer verdikleri, toplum yaşamlarının her alanında kadını görevlendirdikleri, askeri örgütün önemli mevkilerine getirildikleri, kadını kapamak ya da erkekten kaçırmak gibi bir şey bilmedikleri ve çünkü İslami uygulamanın henüz Türklerde iyice kökleşmediği yazılıdır. 8. Şeriata gömüldükçe kadını aşağı gören erkeğin kölesi ve şehvet gidericisi bilen ve bu nedenle gerileşen Türk toplumu. İslam'a girinceye dek kadını özgür ve eşit haklara sahip bir varlık bilen ve devlet başkanı ya da yöneticisi durumunda kılacak kadar yücelten Türk, şeriat bataklığına saplandıktan sonra onu giderek küçük görmeyi, erkeğin hizmetine terk etmeyi ve şehvet aracı haline getirmeyi gelenek edinmiştir. Orhun kitabelerinin kanıtladığı uygarlığın yaratıcısı bir millet iken, şeriata kandıkça ve Muhammed örneğine sarıldıkça, bir yandan akılcılığını ve diğer yandan da kadını değer bilme meziyetlerini terk etmiş ve ilkelleştirmiştir. Hiç kuşku edilemez ki bu sonuç sosyal kanunların ortaya vurduğu doğal bir olaydır. Çünkü tarih şunu kanıtlamaktadır ki, her toplum kadına verdiği değere oranla gelişir ya da ilkelleşir. Eski Yunan'dan ve Roma'dan bu yana durum hep bunun böyle olduğunu ortaya koymuştur. Tarihçiler Roma uygarlığının belli bir açıdan Yunan uygarlığına üstünlüğünü, Romalı kadının toplumda işgal ettiği üstünlüğü hamlederler. Örneğin Leki şöyle der: her ne kadar Yunanlılar kadını barbarlar gibi köle saymayıp erkeğin can yoldaşı ve arkadaşı durumunda saydıkları için barbarlara nazaran üstün sayılsalar da, Romalılara nazaran aşağı kertede sayılırlardı. Çünkü Romalıların kadına sağladıkları özgürlük ve bağımsızlık sisteminden yoksun kalmışlardı. Gerçekten de Yunanlı kendi kadınını eve tıkarken ve yabancılarla aynı masada oturtmaktan kaçınırken, Romalı hemen her davete eşiyle beraber gider, sofranın en şerefli yerine eşine oturturdu. Batı uygarlığının oluşmasında Batılının kadın değeri bilincine sahip olmasının etkili olduğu muhakkaktır. Bu bilinç daha Orta Çağ döneminde, örneğin 12. ve 13. yüzyıllarda Batılıyı yaratıcı güce kavuşturmuş ve olumlu ürünlerini asıl 18. yüzyıldan sonra vermeye başlamıştır. Değerler terazisinde kadına yer vermeyen ya da kadına karşı değer bilincini yitiren toplumlarda ise uygarlık, canlılık ve yaratıcılık diye bir şey görülmemiştir. Bunu kanıtlayan örneklerin başında İslam ülkeleri ve özellikle biz Türkler bulunmaktayız. Kadını şerefli mevkilerde tuttuğumuz ve erkeğe eşit hak ve özgürlüklerle donattığımız dönemlerde uygarlaşmış ve bu gelenekten uzaklaştığımız anda da ilkelliklere yollanmışızdır. Şunu bilmemiz gerekir ki, Türk kadınının özgürlüğüne ve bağımsızlığına karşı en büyük darbeyi şeriatın, Tanrı ve Peygamber emirleri diye bizi zorladığı usullerle indirmişizdir. Gazneliler zamanında İslam'ın tüm emirlerine bilinçsizce boyun eğmek ve şeriat zihniyetine özenmek suretiyle kadınımıza karşı en büyük haksızlıkları işlemişizdir. Denilebilir ki kadına karşı olumsuz davranışlarımızın ilk emarelerine 10. yüzyıldan itibaren Gaznelilerde rastlamaktayız. Hatırlatalım ki İslam'ın kadını küçültücü ve kötülük kaynağı görücü esaslarının devlet organları tarafından benimsenmesi ve resmen uygulanması Nazimül Mülk ile başlar. Siyasetname adlı yapısında Nazimül Mülk devlet işlerinin görülmesi konusundaki düşüncelerini açıklarken, hükümdara kadının sınıfının aklen ve dinen eksik ve her kötülüğün kaynağı bulunduğu temasını işler. Ve Adem ile Havva örneğinden başlayarak tarih boyunca kadının olumsuz rol oynadığını anlatır ve şu öğütte bulunurdu: hükümdarın emrindeki kişilerin iktidar kullanmaları caiz değildir. Bu kural özellikle kadınlara uygulanmalıdır. Çünkü onlar çarşaf ve peçe giyen ve aklen gelişmemiş kimselerdir. Onların tek görevi neslin devamını sağlamaktır. Ne zaman ki hükümdarın eşleri devlet işlerine karışır ise o zaman işler kötüye gider. Çünkü onlar kararlarını erkeklerin yaptığı gibi dünya işlerini göz önünde tutarak değil, fakat başkalarının kendilerine söyledikleri şekillerde ve başkalarının çıkarlarına göre alırlar. Şu doğaldır ki onların verecekleri emirler doğru olması gerekenin tam zıddıdır ve bundan dolayıdır ki onların iş gördüğü yerde felaketler birbirini izler ve hükümdarın haysiyeti bundan çok zarar görür ve halk ızdırap çeker, din elden gider ve devlet çöker. Her devirde ve her yerde hükümdar eşlerinin kocalarına egemen olmaları sonucu kötülükler, çözülmeler, rüşvetler görülmüştür. Bu öğütlerde bulunurken Nizamül Mülk, Arap peygamberinin kadınlar hakkındaki sözlerine sarılmaktan geri kalmaz ve özellikle şu hadis üzerinde dururdu: kadınlar aklen ve dinen dun yaratıklardır. Kadınlara danışınız fakat onların söylediklerinin aksini yapınız. Çünkü doğru olanı budur. Bunu belirtirken de şunu eklerdi: eğer kadınlar aklen ve fikren kamil olsalardı, Peygamberimiz bize kadınlarınıza danışın fakat söylediklerinin aksini yapın der miydi? Nizamül Mülk'ün kadınlar aleyhinde konuşması hiç kuşkusuz koyu bir şeriatçı olmasından ve İslami esaslara bağnazca saplanmasındandı. Fakat asıl kendi döneminin ünlü bir şahsiyeti olan Türkan Hatun'a karşı beslediği düşmanlık ve kıskançlık yüzündendir ki şeriatın kadın aleyhindeki hükümlerine sarılmıştı. Bilindiği gibi Türkan Hatun, Selçuk sultanlarından Melikşah'ın eşi olmak sıfatıyla eski Türk gelenekleri gereğince devlet işlerinde söz sahibi olmuştu. F. fevkalade zeki ve bilgili bir kadın olarak nice devlet adamını cebinden çıkaracak yeterlikteydi. Özel katipleriyle, danışmanlarıyla o başlı başına bir hükümet idi. Her ne kadar ikinci ve haris yönleri bulunsa da nizam-ı mülke nazaran çok daha sağlam karakterli, çok daha mert ve cesur bir insandı. Halkın çıkarlarını herkesten iyi düşünür, zengin fakir ayrımı yapmaz, zayıf ve yoksul olanı haksızlıklara karşı korur, adalet ve eşitlik ilkelerini ön planda tutardı. Sadece iyi ve kudretli bir yönetici değil ve fakat aynı zamanda çok iyi bir kumandandı. Askeri meziyetleri vardı ve bu alanda büyük kumandanlarla boy ölçüşebilecek çaptaydı. Bundan dolayıdır ki Nizam-ı Mülk onu çekemez, her vesileyle yermeye uğraşırdı. Kendisinden her bakımdan üstün böyle bir kadına karşı saldırabilmek üzere bulduğu tek çare, Muhammed'in kadını küçültücü emirlerinden medet ummaktı. Tıpkı kendisinden öncekilerin yaptığı ve kendisinden sonrakilerin yapacağı gibi. Konumuz vesilesiyle verilecek örneklerden bir diğeri de biraz yukarıda sözünü ettiğimiz Raziye Sultan'dır. Hatırlanacağı gibi Raziye Sultan'ın özgür ve serbest tutumu nedeniyle softa çevreler gazaba gelmiş ve onu tahttan indirmişlerdir. Hemen işaret edelim ki bu çevreler Muhammed'in kadınlar hakkında söylediği sözlerle ve örneğin devlet işlerini bir kadına bırakan milletler iflah olmaz. Kadınların kararıyla hareket eden toplumlar için yeryüzünün altı üstünden daha hayırlıdır şeklindeki öğütleriyle ya da buna benzer ayetleriyle eğitilen ve beyinleri bu şekilde yıkanmış olarak kadını değer değil fakat dun yaratık olarak gören yığınlardı. Bu olumsuz zihniyet giderek güçlenecek ve Türk'ü yeryüzünün en geri toplumları arasına sokacaktır. Gerçekten de o tarihlerden bu yana şeriat girdabına kapılarak öylesine bir kadın düşmanlığı bağnazlığına yollanmışızdır ki, gerek kişiler ve gerek toplum olarak akılsızlıklarımızın tüm sorumluluğunu kadının kötülüğünde aramak ve felaketlerimizin acısını ondan çıkarmak yollarını seçmişizdir. Bunu adeta ulusal bir tabiat haline sokmuşuzdur. Osmanlı dönemi bunun örnekleriyle doludur. Yeri ve gereği olmadan ve hiçbir ulusal çıkar bulunmadan ve sırf Kur'an emridir diye kafirlere karşı giriştiğimiz ve çoğu kez yenildiğimiz savaşlardan sonra sanki yapacak başka hiçbir şey yokmuş gibi kadınların giyim ve kuşam sorunlarıyla uğraşmak Osmanlı yöneticilerinin başlıca meşgalesi olmuştur. Hemen her savaş yenilgisi akabinde padişah fermanlarıyla kadınları yermek ve giysilerini düzenlemek iç siyasetimizin temel esaslarını teşkil etmiştir. Özellikle 18. yüzyıldan sonra ve hiç kuşkusuz bir incir çekirdeğini doldurmaz nedenlerle giriştiğimiz savaşların hemen hepsi Kur'an'ın, hak dinini, din edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın. K9 Tevbe Suresi ayet 29 şeklindeki ya da benzeri emirlerine dayalıdır. Bu kutsal görevi yerine getirmek içindir ki ulu padişahlarımız milyonlarca insanımızı hak yolunda telef etmişlerdir. Ama bunu yaparlarken ulusal çıkarlarımız sağlanıyor mu diye kendi kendilerine soru sormamışlardır. Çünkü ulusal çıkarlar aleyhine de olsa bu tür savaşların gereğine inanmışlardır.